Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Bu hafta sizlerle yine hayatımızın içinden, yine gönüllerimize hakikaten iyi gelecek bir konuyu konuşmak istiyoruz. Bu hafta hayatın değişkenliği, hayatın sürprizleri, hayatın tek düze olmadığı konusunda klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızdan duygu ve düşüncelerini alacağız. Hocamıza şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Hocam, hayat hep böyle gider mi? Hep böyle mi gider, hep böyle gitmez mi?
Evet. Tabii ki hayat hep böyle gitmez. Yani bu sorular önemli sorular ama cevapları basit gibi görünse de dile gelen gönle gelmiyor. Yani hayat hep böyle mi gider? Acı varsa hep acı mı gider? Sevinç varsa hep sevinç mi gider diye sorsak genelde insanların söyleyeceği yok efendim hayat değişkendir. Hayatı acısıyla tatlısıyla yaşıyoruz. Dolayısıyla acı da var, tatlı da var. Zaman zaman sevinç de var, zaman zaman hüzün de var, zaman zaman neşe de var derler. Ancak bu değişi ne kadar insan hisseder, ne kadar yaşantısına sokar, ne kadar acıyla karşılaştığında ya da sevinçle karşılaştığında unutmadan hareket eder, bu biraz soru işareti. Maalesef genelde acıyla karşılaştığımızda da unutuyoruz. Sanki hep acı devam edecekmiş gibi üzülüyoruz, yıpranıyoruz, yıkılıyoruz. Sevinçle karşılaştığımızda da zaman zaman aynı hataya, rahatlık, ferahlıkla karşılaştığımızda da zaman zaman aynı hataya düşüyoruz. O feraha alışıp sanki hep böyle gidecekmiş gibi ferah da olmayanları unutabiliyoruz. Bununla alakalı çok güzel bir hikaye var. Hikaye şu: zamanın birinde bir vezir varmış. Vezir, padişahın, kralın en yakın adamı. Sözünün ağırlığı olan, maddi imkanı çok fazla olan, toplum içerisinde itibarı çok yüksek bir adammış. Padişah bir karar alacağı zaman veziri çağırır, ona sorar, onun görüşünü önceler, onun görüşünü dinlermiş. Her gün bir araya gelip beraber oturup böyle harikulade bir lokum tepsisinde lokum yerken memleket meselelerini konuşurlarmış. Evine gittiğinde çoluk çocuğu sağlıklı, sıhhatli, eşiyle arası çok iyi, bir sürü çocuğu var, bir sürü çalışanı var. Çok güzel, keyifli bir hayat yaşarmış. Bir gün vezir bir derede yüzüyormuş, yıkanıyormuş. Yüzerken suyun etkisiyle parmağından yüzüğü çıkmış. Ah aman, yüzüğüm çıktı, bulayım, nasıl bulacağım falan diye endişe ederken bakmış ki çıkan yüzük batması gerekirken batmamış. Suyun üzerinde duruyor, beni al der gibi bekliyor. Vezir bunu görünce hemen telaşlanmış. Almış yüzüğü ve evine doğru koşmaya başlamış. Evine gelir gelmez hanımına ve adamlarına demiş ki, hemen toparlanıyorsunuz. Şu ülkede dostum olan bir vezir var, ona gidip sığınıyorsunuz. Malı, mülkü, çoluğu, çocuğu hemen alıp yola koyuluyorsunuz. Burada bir iğne iplik kalmasın, bir insan kalmasın, hepiniz gidin. Karısı kocasının aklına, basiretine güveniyor. Dolayısıyla bakmış durum ciddi, açıklama falan istemeden hemen çocuklarını, eşyalarını toplamış, gidecekler. Bir yaşlı adam var, çalışanları. Demiş ki, efendim demiş, ben yaşlı bir adamım, o yolu giderken ölürüm demiş. Bir şey olacaksa burada olsun bana, ben göndermeyin beni, ben sizde kalayım demiş. Peki demiş. Bir adam kalmış, geri kalan herkes, geri kalan bütün varlık, her şey gitmiş. Onlar gittikten sonra işte akşam vakti, bunlar uyumuşlar evde, hiçbir şey yok, yerde uyuyorlar yaşlı adamıyla. Sabaha doğru padişahın adamları evi basmış ve yaka paça veziri almışlar, saraya götürmüşler. Padişah vezir karşısına çıkar çıkmaz vezire bağırmaya, çağırmaya başlamış. Nasıl benim arkamdan iş çevirirsin, nasıl beni tahtından etmek için planlar yaparsın diye bağırmış, çağırmış. Veziri hiç dinlemeden demiş ki, bunu üçüncü kat zindana atın demiş. Sarayın altında zindanlar var. Sistem şu şekilde: birinci kat zindanda adi suçlular var. İşte hırsızlık yapan, arsızlık yapan vesaire vesaire. İkinci kat zindanda biraz daha ağır suç işleyenler var, adam öldürenler falan var. Üçüncü kat zindan tek kişilik bir yer, daptar. ayakta duramayacak kadar alçak, boylu boyuna uzanamayacak kadar dar bir zindan. Yani orada zindanda yatan insan ne ayakta durabiliyor ne yatabiliyor. Öyle bir kıvrılma durumunda devamlı. Bir saat iki saat değil, gece gündüz öyle.
Büyük işkence.
Büyük işkence. Veziri buraya atıyorlar ve orası yıllardan beri boş. Kimse atılmamış doğru düzgün. En ağır cezaya layık görüyor kral, padişah. Nasıl bana bu ihanet yaparsın? Ben seni bu kadar sevdim, göz önünde tuttum, bu kadar güvendim. Bana nasıl bunu yaparsın diye bir türlü içine sığdıramıyor ve veziri oraya atıyor. Vezir orada günlerini geçiriyor. Gel zaman git zaman günler geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Vezire çok böyle kötü bir yemek veriyorlar günde bir defa. Yemek bile denmez. Yemeği getiren bir adam var. Gün içerisinde sadece onu görüyor. Vezirin aklında padişahla yediği lokumlar kalmış. Hiçbir şey istemiyor. Bir tek o lokumdan bir tane yemek istiyor. Canı çok çekiyor. Ama öyle bir aklına takılıyor, öyle bir canı çekiyor ki yemeği getiren adama devamlı diyor ki ne olur diyor, parası neyse vereyim, benim adamım var dışarıda, şu adam, ondan parası neyse al, fazla fazla al, bana bir tane lokum getir, bir tane. Adam gelip gittikçe vezir yalvarıyor, ne olur bir lokum, ne olur bir lokum, ne olur bir lokum. En son aradan aylar geçiyor, yemeği getiren adamın dirayeti kırılıyor, merhameti galebe çalıyor ve bir tane lokum getiriyor. Vezir tabii çok şaşırıyor. Yemeğin yanında bir lokum buluyor. Dünyalar onun oluyor. O kadar mutlu oluyor ki tek istediği aylardan biri oydu. Çünkü zaten ötekilerin geleceğini tahmin etmişti. Tek istediği aylardan biri o. Lokum geliyor ve hesap yapıyor. Diyor ki önce lokumu mu yiyeyim, önce yemeği mi yiyeyim diyor. Sonra düşünüyor düşünüyor diyor ki önce yemeği yiyeyim ki lokumu uzun uzun çiğnerim. Ve lokumun tadı ağzımda kalır. Yemeğin tadı ağzımda kalmaz. Zaten yemek dediğimiz şey yemeğe benzemiyor. Vezir yemeğini yerken lokumu kenara koymuş. Bir fare geliyor. Lokumdan ısırmaya çalışıyor. Lokuma yapışıyor. Elini ayağını kaptırıyor. Bir türlü kurtaramıyor. Lokuma her tarafı değiyor. Ve lokuma kendini kaptırdığı için korkuyor. Çok affedersin, çişinde lokuma yapıyor. Yani lokum yenmeyecek hale geliyor. Vezir bunu görüyor. Yemeği getiren adam yemeği getirdiğinde bir dahaki sefer diyor ki ne olur diyor. Benim diyor o lokumu aldırdığın adama haber gönder. Lokumu aldırdığın adam benim adamım. Aileme haber versin. Toplansın gelsinler diyor. Geçti. Yani malı mülkü ne varsa her şeyi çoluk çocuk toplansınlar eve yerleşsinler diyor. Gerçekten de ertesi gün kralın adamları geliyorlar. Veziri çıkartıyorlar. Kral veziri alıyor, sarılıyor, öpüyor. Diyor ki çok özür dilerim diyor. Sana yaptıklarım için diyor. Beni affedebilecek misin diyor. Beni affet diyor. Ben sana nasıl bunu yaptım? Meğer diyor seni bana şikayet edenler, sana iftira edenler, senin benim kuyumu kazdığını söyleyen adamlar benim kuyumu kazıyormuş. Yakaladım onları, planları suya düştü, boşa çıktı. Benim kuyumu daha kolay kazabilmek için seni hapse attırmışlar. Ama çok şükür onları yakaladım ama bu arada diyor, olan sana oldu, çok eziyet çektin, beni affet, ne istiyorsan vereyim, ne istiyorsan yapayım diyor. Vezir teşekkür ediyor, evine gitmek için müsaade istiyor, evine gidiyor, hanımı karşılıyor, çoluk çocuğu karşılıyor, onları sarılıyor, öpüyor, kokluyor, hasret gideriyorlar vesaire. Akşam hanımıyla yalnız kaldığında hanımı diyor ki, çok şükür atlattık bu meseleyi diyor. Ama diyor ben o zaman soramadım, şimdi sormak istiyorum. Nasıl anladın her şeyin ters gideceğini, bozulacağını ve nasıl anladın her şeyin düzeleceğini diyor. Vezirin cevabı ibretlik. Vezir diyor ki hanım diyor, biliyorsun diyor ben sizi göndermeden önce keyfimiz çok yerindeydi. Bir gün banyo yapıyordum derede, yıkanıyordum, yüzüğüm düştü, yüzüğüm batmadı diyor. Ben dedim ki, tamam, bir insanın iyilik olarak gelebileceği, rahatlık olarak gelebileceği, keyif olarak gelebileceği en zirve nokta bu. Yüzüğüm düşüyor, batmıyor. O kadar keyfim yerinde, o kadar her şey güzel.
Her şey rast gidiyor.
Her şey rast gidiyor. Demek ki çöküş gelecek dedim diyor. Çünkü dünya iyiliğin de kötülüğün de, rahatın da rahatsızlığın da, mutluluğun da mutsuzluğun da olduğu bir yer. Bunların bir dengesi var, bir devri daimi var. Bu kadar mutluluk varsa, bu kadar mutluluk geldi, zirveye geldim, iniş başladı demek. Çünkü inişi çıkışlı bir dünya, hep düz değil ya da hep çukur değil, hep tepe değil. İnişi çıkışı var. Anladım ki başıma bir şey gelecek, ne olduğunu da bilmiyordum, hemen sizi gönderdim diyor. Ondan sonra hapse düştüm, işte hapis, anlattığım gibi ne ayakta durabiliyorsun, ne yatabiliyorsun, yemek yok, bir şey yok, çok perişan bir hal, çok kötü. Ama en kötüsü değil. En kötüsü ne oldu? Aylardan beri canımın çektiği bir lokum var. Tam ona kavuştum dedim. Herhangi bir şekilde de kirlenmedi. Farenin her tarafı sürüldü. Üstüne üstlük fare, affınıza sığınıyorum yine, çişini de yaptı lokuma. Daha kötü ne olabilir? Demek ki çekeceğim çilenin de zirvesine geldim. Dolayısıyla çektiğim çile de zirvesine geldiği için artık bitecek.
Tamamı erdi.
Tamamı erdi. Yeniden denge olması için iyilik hali başlayacak dedim. O yüzden sizi çağırdım dedi. Hakikaten hikayede çok büyük ibretler var. Biz ne halde olursak olalım, iyilik halinde de olsak, ferahlık halinde de olsak, rahatlık halinde de olsak, o hale çok fazla alışmamak lazım. Alışmayıp ne yapmak lazım? İnsanın birkaç şeye dikkat etmesi lazım. Birincisi, o halin kıymetini takdir edebilme anlamında o halde olmayan insanları göz önünde bulundurması lazım. O halde olmayan insanlara el vermesi, el uzatması lazım. Varlığını yokluktaki insanlarla paylaşması lazım. Sahip olduklarını sahip olmayanları düşünerek kullanması lazım. Bunun için ne yapmak lazım? İşte malı varsa fakiri görecek, fakiri gözetecek, fakirliği düşünecek. Ama malla var olmayacak. Varlığını malla anlamlandırmayacak. Malı gitse kahru perişan olmayacak. Olacak şekilde yaşamayacak. Bütün itibarını malı üzerine kurmayacak. Mesela bakıyorsunuz işte nedir? Bazı insan vardır. Herkes ona saygı gösterir. Niçin? Zengin olduğu için. Zenginlik gitsin, yüzüne bakan olmaz. Niçin? Bütün yatırımı ona göre yapmış adam. Para haricinde yatırımlar yapması lazım. Ve paylaşması lazım ki yokluğa düştüğünde onunla da paylaşan olsun. Malsa böyle. Sağlıksa sağlık üzerinden ya da güzellik üzerinden var olmaması lazım. Hastayken de ayakta durabilmesi, hastayken de var olabilmesi, hastayken de hayattan keyif alabilmeyi bilmesi lazım. Aynı zamanda sağlıklıyken hastaların kıymetini bilmesi lazım. Hastaları görüp gözetmesi lazım. Hastalara destek olması lazım. Öbür türlü sağlık hep böyle devam edecek düşüncesi insanı hakikaten çok ciddi aldanışa sürükleyebilir. Bakın siz geçen haftalarda, Allah şifalar versin, bir hastane tecrübesi yaşadınız. O hastane tecrübesini yaşayan insan, yaşamayan insanla aynı mı bakar dünyaya? Dünyaya bakışınız muhakkak değişti. İnsanları, olayları, hayatı algılayışınızda muhakkak çok ciddi ilerlemeler oldu. O yüzden sağlık dönemlerinde hastaneyle bağımızı, hastalıkla bağımızı, hastalarla bağımızı kopartmadan sağlığı yaşamamız lazım. Hep böyle sağlıklı devam edeceğiz değil, devam etmeyebiliriz. O yüzden sağlık üzerine, güzellik üzerine yatırım yapmayacağız. Sağlığımızı muhafaza edeceğiz, koruyacağız ama varlığımızı onunla eşitlemeyeceğiz. Bir diğer mesele makam meselesi. Makam meselesi nedir? İşte benim makamım var, makamımla varım. Dolayısıyla makamım olduğu için makamsız insanla görüşmem, makamsız insana değer vermem, makamım benim her şeyim diye bakmamak lazım. Maalesef bunu da çok yaşıyor insanlar. Yani bir şekilde makam gittiği zaman tepe taklak oluyorlar. Depresyona giriyorlar. Varlıklarını sorguluyorlar. Yani Türkiye'de çokça örnekleri var. Kimsenin hakkına girmemek için somutlaştırmayalım örnekleri. Ama makamla var olup makam gittiğinde perişan olan insanlar görüyoruz. Maddi anlamda değil, manevi anlamda, psikolojik anlamda, duygusal anlamda perişan oluyor. Niçin? Çünkü makamla var olmuş. Makamla var olduğu için bir, makamla makamındayken makamda olmayanları yok saydığı için iki, makamdan düşer düşmez bu insan yok oluyor. Ne kendini görüyor ne kimse onu görüyor. Saygıya, sevgiye o kadar alışmış, o kadar benimsemiş, o kadar doğal hakkı görüyor ki makamından dolayı onun etrafında dolaşan insanlar doluşmadığında, ayrıldığında, makamından dolayı ona hürmet eden, önünde ceket ilikleyen insanlar aynı davranışları sergilemediğinde kendini çok kötü hissediyor, çok değersiz, kıymetsiz hissediyor. O yüzden makamda da olsak o makama çok oturmayacağız, çok alışmayacağız. Mala çok alışmayacağız, güzelliğe, sağlığa çok alışmayacağız, makama çok alışmayacağız, bunlarla var olmayacağız. İlim de bir diğer mesele. Evet. Yani ilim çok kıymetli ama ilmim benim her şeyi kuşatır, her şeyi kapsar, ilmim benim her şeyim demeyecek insan. İlimsiz de olabilmeyi göz önünde bulundurabilecek. Neyi kastediyorum ilimsiz de olmak derken? İki tane şeyi kastediyorum. Birincisi, ilmin işe yaramadığı zamanlar olur. Nasıl mesela? Yani çok büyük bir dil profesörü. Kendi bir dilde, mesela örnek veriyorum, Türkçe'de çok inanılmaz büyük bir bilgiye, birikime sahip. Bu insanın bir sebepten bambaşka bir ülkede yaşamak zorunda kalması söz konusu olabilir. İlmi hiçbir işe yaramaz, paylaşamadığı, anlatamadığı, kimse kıymetini bilemediği için. O yüzden ilim çok önemli ama ilimle var oldum ben diye insanın kendini yere göre sığdıramaması sıkıntı.
Hemen bir hikaye anlatayım mı hocam? Mesnevi'de şu minvalde bir hikaye geçer. Aynen, bir dil profesörü kayığa biner. Kayıkçı onu işte güzel güzel sürüklerken ulaşacağı menzile. Adam sorar, sen der işte gramer biliyor musun, dil biliyor musun, kelimelerden haberin var mı? Kayıkçı der ki ben pek anlamam der. Adam onu çok küçük görür, küçümser, der ki desene senin hayatının yarısı boşa gitmiş. Böyle bir laf söylüyor orada. Neyse, ilahi takdir, biraz sonra bir kuvvetli dalga geliyor. Kayık alabora oluyor. Kayıkçı ile profesör denizin ortasında buluyorlar kendini. Kayıkçı yüzmeye başlıyor. Profesöre bakıyor, acayip çırpınıyor. Beyefendi diyor, siz yüzme bilir misiniz diyor. Diyor ki bilmiyorum, kurtar beni diyor. Senin diyor o zaman şu an diyor hayatın hepsi diyor boşa gitti diyor.
Evet.
Oradan Mevlana Hazretleri işte diyor ki yani ilim de bir tamam güzeldir, nurdur ama her şey o da değildir.
Değil.
Çok güzel yani sizin tam anlattığınız üzerine geldi aklıma.
Tabii çok güzel oldu, paylaştınız. Dolayısıyla ilme de her şey olarak bakmamak lazım. Hiçbir işe yaramaz hale gelebilir. O yüzden ilmi olmayan insanları küçük görmek, yok saymak doğru bir davranış değil. Bir tek ilmi olan insanları muhatap almak, onları hoş tutmak doğru bir davranış değil. Bir de ilim hep işe yarayacak, hep böyle gidecek diye düşünmemek lazım. Dediğim gibi bambaşka bir ülkeye gitmek zorunda kalabilir insan. İlmi hiç beş para etmez. Ya da Allah saklasın bir rahatsızlık geçirir, bütün ilmini, hafızasını kaybeder. Yani çok güzel insanlar var. Bizim malum bakım evi işlerimiz de var.
Evet.
Yaşlı insanlarla da bir şekilde ilgileniyoruz. Bakıyorsunuz, üç ömürlük hayat yaşamış insanlar geliyorlar. Hareket anlamında, bilgi anlamında, faaliyet anlamında. Ama hiçbir şey kalmamış aklında. Çocuğunu tanıyamıyor, eşini tanıyamıyor. Bazen an oluyor, kendini tanıyamıyor. Ben kimim? Nasıl bir hayat yaşadım onu diyor. O yüzden ilim de gider. Çok alışmamak lazım. Temel hastalıklar bu dört tanesi. Tabii bir sürü hastalıklar sayılabilir ama temel hastalıklar bu dört tanesi. İnsan malına çok alışabilir, çok güvenebilir. Sağlığına çok alışabilir, güzelliğine çok alışabilir, çok güvenebilir. Makamına çok alışabilir, çok güvenebilir. İlmine çok alışabilir, çok güvenebilir. Diyeceğimiz o ki aman çok alışmayın bir şeye. Çok oturmayın oturduğunuz yerde, çok kurulmayın. Bu dünya çok kurulacak bir yer değil, çok alışılacak bir yer değil. Bu dünya devri daimi olan bir yer. Makam da gider, sağlık da gider, mal da gider, ilim de gider. Gittiği zamana da hazırlık yapmak lazım. Dünya hep yaz değil, kışta geliyor. Dolayısıyla yazın insanın kışa hazır olması lazım ki kışın ayazda kalmasın, ortada kalmasın. Dünyanın da hayatın da yazı kışı var. Dolayısıyla yaz zamanını yaşıyorsak kışa bir hazırlık lazım. Hep yaz gelecek diye hareket etmemek lazım. Bir insan ne kadar bu anlamda hazırlığını yaparsa, ne kadar göz önünde bulundurursa o kadar geldiğinde hazır ve mutlu olur. Ama ne kadar kendini alıştırır, rahat ettirirse o kadar tepetaklak olur, o kadar olumsuz etkilenir. İnsanı ayakta tutan beden sağlığı kadar ruh sağlığıdır. Ve bir insan beden sağlığı olmasa bile ruh sağlığıyla ayakta durabilir, güzel mutlu bir hayat yaşayabilir. Bazı insan vardır ama ruh sağlığı yerinde değildir. Beden sağlığı olduğu halde hayattan keyif lezzet alamaz. O yüzden ruhu çok ciddi eğitmek, hazırlamak gerekiyor. Bu nedenle işte ruhun varlığını, insanın varlığını mala fikse etmemesi, mala odaklandırmaması, makama odaklandırmaması, sağlığa ya da ilme odaklandırmaması lazım. Önemseyecek ama sağlıksız insanı da görecek, gözetecek. Makamsız insanı da görecek, gözetecek. Cahil insanı da görecek, gözetecek. Hastalık sahibi insanı da görecek, gözetecek ki o zaman hazırlığını tam olarak yerine getirmiş olsun. Öbür türlü malım var, mülküm var, makamım var, ilmim var diye cahil insanı yok sayarsa, makamsız insanı yok sayarsa, fakir insanı yok sayarsa orada kendisi kaybettiğinde yok sayılmaya mahkum olur. Bu nedenle birinci bölümümüz bitecek. Toparlarken çok kısaca şunu söyleyelim. Bu dünyada her şey devri daim içerisinde. Varlık da olacak, yokluk da olacak. Varlıktan yokluğa geçme ihtimali olabilir insanın. O yüzden varlığa çok alışmadan, yokluğu hiç unutmadan yaşaması lazım insanın. Bunun için de varlığın tadını çıkaracak ama varlıkla büyülenmeyecek. Varlıksız bir hayat olduğunda da hayat bitti diye düşünmeyecek. Bir diğer mesele de varlığı olmayan insanın, yani sağlık varlığı olmayan, mal varlığı olmayan, makam varlığı olmayan, ilim varlığı olmayan insanların da yok sayılmamasını, yok saymamasını bilecek, onları da görecek, gözetecek. Elinde ne varsa, sağlığı varsa sağlığıyla alakalı imkanını paylaşacak. Malı varsa malıyla alakalı imkanını, makam varsa makamıyla alakalı imkanını, ilmi varsa ilmiyle alakalı imkanını paylaşacak ki yokluk zamanında yüzü güler bir hale gelebilsin.
İnsan bu programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün stüdyomuzda klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız yine önemli bir konuyu bizlerle paylaşıyor. Hayat hep böyle gitmez diyor. Hayatımız hep böyle alıştığımız gibi rutin bir şekilde gitmez diyor. Ve o yüzden hayatımızı anlamlandırırken malımıza, makamımıza, sağlığımıza ya da ilmimize yeni bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Eğer makam bizim için çok önemliyse bir gün o makamdan düşebiliriz. Farklı haller olabilir diyor. Ya da sağlığımızı çok asli unsuruymuş gibi hayatını anlamlandırırsak, sağlıksız olmaz, sağlıksız yapamam, hastalık benden uzak olsun, ben hastalıklara uğramam gibi düşünürsek, çeşitli imtihanlar karşısında üzülebilir, sürpriz yaşayabilir, şok geçirebiliriz diyor. Ya da malımızla ilgili, insan malsız olmaz, mal çok önemli, malım varsa ben varım, malım yoksa ben yokum gibi düşünüyorsak yine hata ediyoruz. Ya da ilim, ilmimizle mağrur isek, ilmimiz bize farklı bir benlik, farklı bir kişilik kazandırıyorsa ve ilmimiz yüzünden cahil insanlara ya da bilmeyen insanlara küçük bakıyor, bu ilimsiz yaşayan insanları aslında yaşamıyormuş gibi çok değersiz görüyorsak yine aldandığımızı, çünkü insanın her şeyi bilemeyeceğini, birçok noktada eksik kaldığını, öğrenmenin hayat boyu süreceğini vurguluyor. Ben belki biraz uzatmış oldum ama Mehmet hocamız şimdi tamamlar. Hasılı hayatımızda sürprizler, değişiklikler, devri daim içinde seyreden çeşitli imtihanlar, çeşitli tecelliler olabilir. Hepsine hazırlıklı olmak için bugün Mehmet hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bizlerle duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. İstifadeli bir program oluyor. Bakalım programımızın bu bölümünde Mehmet hocamız bizlerle neler paylaşacak? Buyurun hocam.
Evet, bir önceki bölümde 4 şeyden bahsettik. Mal, makam, sağlık ve ilimden bahsettik. Tabii bunların sayısı çok çok artırılabilir. İnsan bir bakması lazım. Kendisi ne şımartıyor? Ne şımartıyorsa veya neye çok alışmışsa, neden vazgeçemem, yaşayamam diyorsa onunla ilişkisini tekrar bir kontrol etmesi lazım. Ama iki tane şeyin yeri gelmişken üzerinde durmak lazım yine. Bir tanesi çevre meselesi. Yani insan çevresiyle var olduğunu düşünmemesi, çevresine bütün yatırımını yapmaması, tanıdığı bildiği insanlarla bir tek iletişim irtibat kurmaması, çevresi olmazsa var olamam diye düşünmemesi lazım. Çünkü öyle bir şey olur ki insan bir imtihan yaşar, herkes ondan kopar, herkes ondan uzaklaşır, herkes onu yanlış anlar, yanlış tanır. O yüzden bu da bir imtihandır, bu da olası bir şeydir. Çevresiz de, yalnız da, tek başına da var olabilmeyi, hayatı anlamlandırabilmeyi, ayakta durabilmeyi bilmesi, bunu bilmenin ötesinde talim edebilmesi lazım. Yani yalnız kalabilmesi, yalnız başına ayakta durabilmesi lazım. Bu da önemli bir mesele, üzerinde durmamız gereken. Bir diğer mesele de ülkemizde biraz acil gündemdir bu. Vatansız kalabilme meselesi. Yani biz çok şükür topraklarımızda, hayatımız boyunda bir savaş yaşamadık ama çok değil bundan 60 sene önce, 70-80 sene önce bu topraklarda savaşlar yaşanmış. İnsanlar vatansız kalmışlar. Halen de yakınlarımızda komşularımız vatansız kalıyorlar. Çok şükür bizim başımızda şu an yok. İnşallah da olmaz. Allah vermesin. Vatansız Amin. Kalmak kadar büyük sıkıntı yok. Ama vatanlı olmanın şımarıklığına da kapılmamak lazım. Onun mağrurluğunu yaşamamak lazım. Nasıl yaşamayacağız işte? Vatansız kalan insanları görüp gözeterek, onların halini anlayıp onlara yardım elimizi uzatarak. Şimdi bakıyoruz, Suriyeli diye bir tabir konuşuyor insanlar ve çokça insan maalesef bunu bir tahkir ifadesi olarak söylüyor. Suriyeliler, Suriyeliler yüzü bile ekşiyor. Halbuki o insanların bizden hiçbir farkı yok. O insanlar arasında da fakiri var, zengini var. İmkanlısı var, imkansızı var, sağlıklısı var, sağlıksızı var, makamlısı var, makamsızı var, ilimlisi var, ilimsizi var. Bu insanlar 10 sene önce farklılardı, farklı yerlerde, farklı imkanlara sahiplerdi. Bugün farklı yerlerde, farklı imkanlara sahipler. O yüzden vatansız kaldıkları için kaybettikleri şeyler onların kendi insanlıklarından kaybettikleri şeyler değil. İnsanlıklarını kaybetmediler. O yüzden insanlıklarını kaybetmiş gibi tahkir etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Çünkü Allah vermesin ama bizim de başımıza gelebilir. Biz de vatansız kalabiliriz. Bilemiyoruz gelecek ne getirecek. Dediğim gibi Allah sıkıntı vermesin. Allah böyle bir şey yaşatmasın. Ama vatanın kıymetini bilme anlamında, bulunduğumuz topraklardaki huzurun kıymetini bilme anlamında vatanını terk etmiş insanları görüp gözetmek çok çok önemli. Onları tahkir etmemek çok çok önemli. Onlara yardım elimizi uzatmak çok önemli. Onlarla irtibatımızı koparmamak çok önemli. Geçen hafta Nizip'e gittim. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Dünya Psikiyatristler Birliği Başkanı vardı. Avusturya Enzian'da Psikiyatristler Birliği Başkanı vardı. Kanada'dan McGill Üniversitesi Psikiyatri Bölüm Başkanı vardı. Onları aldım. Nizip'teki Suriyeli mültecilerin kamplarına götürdüm. Harikulade bir hizmet veriliyor. Yani A'dan Z'ye her şey düşünülmüş gibi. Okulları var, sosyal faaliyet alanları var, mesleki faaliyet alanları var. Ama kamp müdürü çok harikulade akıllı bir insan. Çok da gecesini gündüzüne katarak orada hizmet veriyor. Söylediği bir şey var. Diyor ki, biz biliyoruz ki diyor, biz diyor her şeyi 5 yıldızlı otel kıvamında yapsak bile hiçbir yer evleri gibi olmaz. Ben diyor tatile gidiyorum. Çok güzel otellere gidiyorum. 2 gün sonra patlıyorum, evimi özlüyorum diyor. Evim otelden daha güzel değil diyor, çok daha kötü. Ama evim, özlüyorum diyor. O yüzden bu insanlar da özlüyorlardır biliyoruz. Ama elimizden gelen en güzel hizmet veriyoruz. Fakat yine de dua ediyoruz. Allah vatanlarına, evlerine, akrabalarına kavuştursun bu insanları diyoruz diyor. Baktığımızda o insanlar bir gün değil, 2 gün değil, senelerden beri evlerinden, vatanlarından, çevrelerinden uzaktalar. Özlüyorlardır. Ama buna rağmen baktım yüzleri gülüyor. Baktım bir şeylerle meşgul olmak istiyorlar. Baktım uğraşıyorlar, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Baktım hayatlarına devam ediyorlar. O yüzden bizim de çok ciddi imkanlara, varlığa çok alışmamamız lazım. Allah sıkıntı vermesin ama sıkıntı gelirse çöküp kalmamamız, yıkılıp kalmamamız lazım. Ayakta durabilmeye, hayata devam edebilmeye alışmamız lazım. Olayın bir boyutu bu. Bir de hikayemizin diğer boyutu vardı. Diğer boyut neydi? Vezir hapishanede kalıyor. Hapishanede sıkıntıyı çekiyor. Ama bir nokta geliyor, diyor ki tamam bitti artık. Ne diyor bu bize? Şunu diyor. Şu anda belki sıkıntıda olabiliriz. Yani varlık anlamında sıkıntıda olabiliriz, imkan anlamında sıkıntıda olabiliriz, çevre anlamında sıkıntıda olabiliriz ama şunu da bilelim, bu da devam etmeyecek inşallah. Yani her ne sıkıntımız varsa, her ne derdimiz varsa dünyanın kurulumu, dünyanın dengesi bunun da devam etmemesi üzerine. Yeter ki biz sabredebilelim. Yeter ki biz ayakta durabilelim. Yeter ki biz geçip gittiğini anlayabilecek kadar hayata doğru bakabilmeyi becerelim. Yeter ki biz bu sıkıntıları yaşarken yeni sıkıntılar üretmemiş olalım. Yani bazı insan vardır, bir sıkıntı yaşar, bir musibet isabet eder ona ve o sıkıntıyı yaşarken o kadar perişan olur, o kadar kahrolur, o kadar üzülür ki o sıkıntının yanına böyle zincir gibi başka sıkıntıları ilave eder. Sonradan bütün o ortaya çıkan sıkıntıları başlatan sıkıntı gider de öteki sıkıntılar kalır. Dolayısıyla onun gittiğini fark edemez ya da onun gittiğini fark etse bile onun gittiğine sevinemez hale gelir. Bu nedenle hali hazırda hepimizin dertleri var. Hepimizin sıkıntıları var. O sıkıntıları oldukları kadar görmemiz lazım. Büyütmememiz lazım. Yeni sıkıntılar eklemememiz lazım. O sıkıntıları olduğu kadar görüp şuna kesin emin olmamız lazım. Bu da geçer yahu. Eskiler diyorlar ya, bu da geçer yahu. Varlık da geçecek bilmemiz lazım ama yokluk da geçecek bilmemiz lazım. Yeter ki yokluğun sıkıntılarına yeni sıkıntılar eklememiş olalım. Ya da ne oluyor, demin dediğim gibi insan yokluktan dolayı, sıkıntıdan dolayı, dertten dolayı, problemden dolayı o kadar kendini kapatıyor, o kadar içine çekiliyor, o kadar dünyadan bir haber hale geliyor ki yokluk geçiyor görmüyor, varmış gibi devam ediyor. Ya da yokluğun yanında çeşitli varlıklar giriyor hayatına, o varlıkların tadını çıkartamıyor, o varlıklardan habersiz oluyor. O yüzden kendimizi köreltmememiz lazım, kendimizi kapatmamamız lazım. Her halükarda bir yanımızın iyilik namına kapıları, algıları açık olması lazım. Güzellik gelecek beklememiz lazım. İyilik gelecek beklememiz lazım. Sevinç, neşe, mutluluk gelecek beklememiz lazım. O beklentiyi kaybettiğimiz an başka kaybedeceğimiz bir şey kalmamış demektir. En büyük sıkıntı o. Daha büyük sıkıntı gelemez başımıza. En büyük sıkıntı beklentimizi, ümidimizi, hayalimizi, heyecanımızı kaybetmemiz. Bunları kaybettik mi başımıza gelecek daha büyük bir sıkıntı yoktur. Ne gelmiş olursa olsun. Ama bunları kaybetmedik mi, güzelliklerin geleceğine dair olan inancımızı kaybetmezsek, heyecanımızı kaybetmezsek, ümidimizi, hayalimizi kaybetmezsek, ne gelirse gelsin başımıza hepsinin bir sonu var. Velev ki sonu olmasın, oluyor. Bazı sıkıntılar söz konusu oluyor, devam ediyor. Yani 5 yıl devam ediyor, 10 yıl devam ediyor, 20 yıl devam ediyor. O zaman şunu görebilmemiz lazım, bu sıkıntı benim bütün dünyam değil, dünyamın bir parçası, bir cüzü. Onun yanında dünyamda benim başka bir sürü şey var. Bu bir sürü şeyin içinde güzellikler de var, iyilikler de var. Sevinebileceğim, mutlu olabileceğim, neşe duyabileceğim şeyler de var. Yeter ki ben görmeyi bileyim, yeter ki bunlardan keyif almayı bileyim. Yani insan bir şey yaşadığında tamamen kendini kapatması mümkün. Ama tamamen kendini kapatmaması da mümkün. Tamamen kendini kapatan insan mutsuz olacak, çaresi yok. Tamamen kendini kapatmayan insan mutlu olabilecek. O da kesin bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Her ikisi de aynı şeyi yaşamış olsun. Bakın bu çok meşhur bir varoluşçu psikoterapiyi kuran psikoterapist var. Nazi kampında kalmış. Nazi kampında ciddi bir problem var. Problem şu, her an ölebilirler. Devamlı insanlar alınıyor, götürülüyor, bir daha geri gelmiyorlar. Ve o insanlar kesin olarak biliniyor ki yakılmışlar, gaz odalarında öldürülmüşler vesaire. Böyle bir toplama kampında yaşıyorsunuz. Her an ölümün gelebileceğini bilerek ve acı bir şekilde ölümün gelebileceğini bilerek, sizi öldürmek üzere oraya koyduklarını bilerek. Diyor ki bu psikoterapist, Nazi kampından kurtulan kişi. Kaçmamış, bitmiş, savaş bitmiş, kurtulmuş. Yani en gelebilecek en kötü şey başına gelmiş ama bitmiş, bitecek. Diyor ki kampta, diyor, en çabuk ölen insanlar, en mutsuz insanlar, niçin kamptayız düşüncesini kafasına takan insanlardı diyor. En mutlu insanlar kampın bittiğinde kurtulan, savaş bittiğinde kurtulan insanlar ise her şeye rağmen gülebilen, her şeye rağmen günlük hayatta bir meşgaleyle meşgul olabilen, her şeye rağmen karşılarına en küçük de olsa güzel bir şey çıktığında görüp ondan mutlu olabilen insanlardı. Dolayısıyla biz kendi hayatımıza baktığımızda hepimizin küçük ya da büyük derdi var. Hepimizin küçük ya da büyük problemi, sıkıntısı, hastalığı, imkansızlıkları, yoklukları var. Biz o yoklukları, imkansızlıkları, hastalıkları, sıkıntıları gözümüzde büyütüp, sırtımıza alıp, altında ezilirsek hayatta mutlu olmamız mümkün değil. İki şeyi bilmemiz lazım. Bir, hep böyle devam etmeyecek, eninde sonunda bu sıkıntılar, dertler bitecek. Bittiğinde güzellikleri görecek kadar gözümün açık olması, güzelliklerin tadına varacak kadar algımın, kalbimin sağlam olması lazım. Körelmemesi lazım. İkincisi de her şeye rağmen, bu derdime, bu sıkıntıma, bu problemime rağmen hayatımda güzel şeyler olabilir. Bu problem geçmeden de güzel şeyler olabilir. Bu derdin yanında da güzel bir şeyler olabilir. Onları da görebilmem lazım. Onlardan da keyif alabilmem, onlardan da mutlu olabilmem lazım. Öbür türlü çok kolaydır bir probleme fikse olup bütün dünyayı o problem çerçevesinde görmek. Ama aynı zamanda çok zordur. Çünkü o zaman güzellikleri, iyilikleri, mutlulukları insan kaçırmış olur. Netice olarak şunu deriz. Hayatta hiçbir şey devam etmiyor. Nasıl mutluluğa çok alışıp hiç mutsuz olmayacakmış gibi yaşamamak lazımsa, bundan dolayı da mutsuzları gözetmek lazımsa, hayatı hep varlık üzerinden kurgulamamak lazımsa, mal üzerinden, imkan üzerinden, makam üzerinden, sağlık üzerinden, idim üzerinden, çevre üzerinden, vatan üzerinden kurgulamamak lazımsa, ben eşittir malım, ben eşittir makamım, ben eşittir çevrem, ben eşittir ilmim, ben eşittir sağlığım dememek lazımsa, aynı şekilde başımızda bir dert varsa, bir musibet, bir sıkıntı varsa, bir hastalık varsa ondan dolayı da yıkılmamak lazım. Ayakta durabilmek lazım. Bu sıkıntı eninde sonunda bir gün geçecek demeyi bilebilmek lazım. Geçmese bile bu sıkıntıyla beraber bir güzellik muhakkak vardır. Yoksa ben göremiyorum ya da yoksa geliyor, gelmek üzere gelecek olan demeyi bilmek lazım. Biz iman etmiş insanlarız. Allah buyuruyor ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyuruyor. İki şekilde anlayabiliriz. Zorluğun ardından kolaylık vardır diye de anlayabiliriz. Yani zorluk bitecek, kolaylık gelecek. Sıkıntı bitecek, güzellik gelecek. Dert bitecek, iyilik, hoşluk gelecek. Mutsuzluk bitecek, mutluluk gelecek diye de anlayabiliriz. Böyle de iman edebiliriz. Bunu düşünerek de mutlu olabiliriz. Ya da zorluğun yanında kolaylık vardır diye de algılayabiliriz. Yani benim derdim var, benim hastalığım var, benim problemim var, benim sıkıntım var ama problemimin yanında güzellikler de var hayatımda, onları bir görmem lazım. Hastalığımın yanında iyilikler de var, mutluluklar da var, huzur da var, neşe de var, onları görmem lazım. Ve seçim yapmam lazım. Benim hayatımda bunlar var. Evet, yok demiyorum. İmkansızlıklarım var, yokluklarım var, sıkıntılarım, dertlerim, problemlerim, hastalıklarım var. Onları da görebilirim ama öbür tarafa bakıp iyilikleri, güzellikleri, mutlulukları, sevinçleri, neşeleri de görebilirim. Hangisini daha çok görmek istiyorum? Hangisine daha çok bakmak istiyorum? Yani benim evimde çok güzel bir deniz manzarası da olabilir evimin önünde. Arka tarafında çok kötü bir çöplük manzarası da olabilir. Hangi tarafa bakacağım evimin? Hep çöplük değildir. Hep çöplük varsa ben bir algı bozukluğuna sahip olmuş olabilirim, bir kontrol edeyim. Kendim başa çıkamıyorsam başa çıkabileceğine inandığım güçlü bir insana sorayım. Hep mi benim evimin etrafı çöplük? Hiç mi güzel bir bakacak, görecek yer yok? Bir bakmak lazım.
Anlam dünyamız yani hocam.
Anlam dünyamızı.
Anlam dünyamızda neler öncelikli?
Evet.
Bunu yeniden, iyi düşünmemiz gerekiyor.
Evet, çok güzel söylediniz. Yeniden şekillendirmemiz lazım. Hiçbir şey devam etmeyecek. Güzellik de devam etmeyebilir, kötülük de devam etmeyebilir, sağlık da devam etmeyebilir, hastalık da devam etmeyebilir. Biz hepsine hazır olmamız lazım ki doğru, mutlu, güzel bir hayat yaşayabilelim. Öbür türlü yıkılmak çok olası. Perişan olmak, mutsuz olmak, dertlere boğulup kalmak çok olası. Böyle olmasın için bakacağız kendimize. Hayatımızda güzellik varsa güzelliğin kıymetini bileceğiz, takdir edeceğiz ama çok alışmayacağız. Hayatımızda kötülük varsa perişan olup yıkılıp kalmayacağız. Ama bileceğiz ki buna da alışmak yok. Sıkıntıya, derde de alışmak yok. Bu da geçecek. Bu da geçer yavrum.
Hocam şöyle anlıyorum ben. Buyurun. Hani ilk dinleyiciniz olarak. Yani bir mesafe koyalım. Hayatta her şeyle aramızda bir mesafe olsun ki doğru değerlendirebilelim, doğru görebilelim.
Evet.
Neyi gözümüze çok yaklaştırırsak o zaviyeden görüyoruz ve diyoruz ki bu. İşte bu ve bunu kendimizi özdeşleştiriyoruz. Halbuki biz o değiliz. Biz her şeye bir mesafe koyduğumuz zaman sağlıklı düşünebiliyoruz ve rahat edebiliyoruz gibi anladım.
Çok güzel. Aynen öyle. O zaman sizin dediğiniz noktadan ben toparlamış olayım. Benim malım var ama ben malım değilim. Benim mevkim var ama ben mevkim değilim. Benim sağlığım var ama ben sağlığım değilim. Benim çevrem var ama ben çevrem değilim. Benim ilmim var, ben ilmim değilim. Ya da öbür taraftan baktığımızda benim imkansızlığım var ama ben imkansızlığım değilim. Benim hastalığım var, ben hastalığım değilim. Benim derdim var, ben derdim değilim. Dolayısıyla malım da gitse ben kalacağım. Derdim de gitse ben kalacağım. Hastalığım da gitse ben kalacağım. Sağlığım da gitse ben kalacağım. Her halükarda ben kalacağım. Dolayısıyla kendimle alakalı konumumu doğru belirlemem ve benim dışında kalan malım da, mülküm de, varlığım da, yokluğum da, sağlığım da, hastalığım da dışarıda bırakıp alışmamam lazım her ikisine de.
Yani insanlığımızın özü, bu dünyada insan olmak çok daha asli değerlerle ilgili, evet, bir şey. Yani merhamettir, evet, şefkattir, adalet duygumuzdur, mutluluktur, huzurdur. Bu yan unsurlar ise bizimle doğrudan bir ilişkisi olmayan unsurlar. Ve bizim onlara bakışımız hayatımızı ya zindan ediyor ya da hakikaten saray içerisinde koyuyor diye,
evet,
düşünüyorum.
Evet. Dolayısıyla ne çok mağrur olalım, varlığa çok çok alışıp hiç yokluk yaşamayacakmışız gibi bir hayat sürelim. Dolayısıyla yoklukla karşılaştığımızda perişan olalım. Olmasın böyle bir şey. Ne de bir derdimiz, bir sıkıntımız varsa hep böyle devam edecek diye düşünüp hayatımızdaki güzellikleri kaçırmayalım. Kaçıralım, bunu da yapmayalım. Hayatımızda sıkıntı, dert olsa da güzellikler, iyilikler de vardır. Bunları da görebilirim ve bilirim ki eninde sonunda bu da geçer.
Evet.
Kötülük de geçer, hastalık, evet, da geçer, sıkıntı da geçer. Kalan biz oluruz. Kalabilmemiz için, ayakta durabilmemiz için kötülüğün altında boğulmamamız, kötülüğü karşımıza alıp, hastalığı, derdi karşımıza alıp, evet, bir süre beraber yürüyecek olabiliriz ama bir süre emin ol ve aynı zamanda yanımızda başka iyi şeyler de yürüyecek ve bu yürüyen şeylerin çoğu güzellik olacak inşallah diyebilecek cesarete sahip olabilmemiz lazım.
Evet hocam, bir de programın içerisinde bahsettiniz ama ismini, buyurun, vermediniz. Aklıma geldi. O kitabı, hı-hı, ben üniversitedeyken okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. İnsanın Anlam Arayışı.
Evet, Viktor, evet, Frankl. Frankl. Evet.
Belki de tavsiye de edebiliriz.
Tabii,
yani bu
çok
programın
güzel olur.
Tavsiyesi olarak.
Evet, çok güzel. Okunması çok güzel. Önemli bir kitaptır doğrusu.
Evet. Hakikaten yani şimdi siz söyleyince hatırladım. O dönem için çok güzel. Yani hala aklımda kalan o bahsettiğiniz mevzuları derinlemesine işleyen,
evet,
bir kitaptı. Dinleyicilerimize de okumalarını tavsiye edelim.
Evet, söylediklerimiz o zaman çok daha net anlaşılmış olur inşallah.
Evet. Pekala hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Bir İnsan Bu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız çok özel, önemli, hayati bir konuya değindi. Hayatımız hep böyle gitmez dedi. Her türlü imtihan olabilir, her türlü tecelliye hazır olmak lazım geliyor dedi. Programımızın kaydını erkamradyo.com adresinden dinleyebilirsiniz. İnsan Bu linkini tıklayarak. Bizler her hafta burada huzurlarınızda olacağız. Hepinize hayırlar diliyorum. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Muhabbetle, hürmetle efendim.